Ayrım 51 sayfa 347. Hayır. Sanırım köleler bu kategoride değil. Hayır. Köleler kötülük için ve kötülükle yaşayan gerçek şetanistlerdir. Çileci, çetin ve merhametsiz bir hayat sürerler. Katil, cellat ve ırz düşmanıdırlar. Belli bir düzenleri vardır. Soğukkanlılıkla kötülük yaparlar. Biraz bizim keşişleri andırırlar. Güçlü ve kalabalıktırlar. Pek ortalıkta görünmezler. Onlar için bir kilise atlarının altında zina yapmak veya bir tekenin kıçını öpmek söz konusu değildir. Onlar gerçek katillerdir. Kötülükle transandantal bilince ulaşırlar. Onların komünyonunu cinayet, sapkınlık ve ıstırap diye belirlemek mümkün. Üstelik birbirlerine son derece bağlıdırlar. Gizli bir amaç onları bir araya getirmiştir. Yeni bir sigara daha yaktım. Küçük ve samimi cehennemde dumana boğulmalıydım. Yani şeytanın buyruklarına saygı gösterirler. Öldürmediklerinde köleler şeytanın sözlerinin peşinden giderler. Zamoski derin bir soluk aldı. Hala odanın içinde volta atıyordu. Kararlı yüz ifadesi savaş meydanlarındaki bir generalin ifadesiydi. Devam etti. Görüyorsunuz. Şeytanist dogmanın temelinde bir boşluk var. Kutsal kitapları yok. Herhangi bir metinleri bile yok. Şeytanizm tarihinde bir sürü şeytan incili, demonolojiyle, büyüyle, tanıklıklarla ilgili kitap bulabilirsiniz. Ama asla şeytanın kelamını içerdiğini iddia eden yazılı bir esere rastlayamazsınız. Çünkü tam tersine şeytanın gevezi olmadığı mavalını okurlar. Bir anda aklıma Lodes'teki lime lime cübbeli rahip geldi. Onların kitapları yoktur, anlıyor musunuz? Obana serif kölelerden söz ediyordu. Sordum. Peki şeytanın kelamı nerede yazılı? Gözleri kurnazca parladı. Bu soruyu bana siz mi soruyorsunuz? Ellerini ikiye açtı. Zaten sizin soruşturmanızın konusundan söz ediyoruz. Tahmin etmem gerekirdi. Işıksızlar. Komada kaldıkları süre boyunca şeytanla gerçek anlamda temasa geçmiş kişiler. Köleler ışıksızları mı arıyor? Bütün amaçları bu. Onlar için mucize yaşamış bu kişiler şeytanın eşsiz kelamını ellerinde bulunduruyorlar. Kitaplarına kaydedecekleri bir kelam. İşte bu nedenle onlara yazıcılar da deniyor. Şeytanın dikte ettiklerini yazıyorlar. Öncelikli olarak da Araf yolcularının andı da deşifre etmeye çalışıyorlar tahminim. Damoski onayladı. Evet, amaçları bu şekilde özetlenebilir. Andın şifresini çözmek, şeytana ulaşmayı ve onunla anlaşmayı sağlayan sözcükleri. Kadeviyel ve Morat bu tarikatta mıydı? Uzun zamandan beri. Manon'un boğulmasından önce mi demek istiyorsunuz? Elbette, küçük kızı onlar yoldan çıkardı. Onlar koşullandırdılar. O dönemde sergilediği şatanist davranışları onlar kadın kulağına fısıldadılar. Tam olarak ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyoruz. Şüphesiz bizzat şeytanın dikkatini çekebilecek ahlaksız, tehlikeli bir sadık bende yaratmaktı. Manon'un yaşadığını ne zaman öğrendiniz? Silvi Timonit öldüğünde. Nasıl öğrendiğinizi biliyor musunuz? Stefani Sarrazin. Jandarmanın adı bir tokat gibi suratımda patladı. Neden o? Neden onlara haber verdi? Elçi gülümsedi. Çünkü onların suç ortağıydı. Stefani Sarrazin henüz Thomas Longin adını kullanırken bir köleydi. Küçük kızı yoldan çıkarmak için diğerleriyle işbirliği yaptı. Iskalanmış bir gerçek daha. Aslında bu üç adam arasındaki suç ortaklığını hep hissetmiştim. Ama kanıt bulamamıştım. Şu ünlü %30 aksiyonu. Moraz Kazaviel Longini. Üçü de Manon'un ölümünden dolaylı olarak sorumluydu. Ama hala bazı şüphelerim vardı. 1988'de dedim. Thomas Longini 14 yaşındaydı. Ortaokul öğrencisiydi. Morat saatçiydi. Kazeviel de hırsız. Nasıl tanışmış olabilirler ki? Geçmişlerini yeterince eşelememişsiniz. Richard Morat sadece saatçi değildi. Bir koleksiyoncu. Aynı zamanda bir yatakçıydı. Kazeviel çaldığı eşyaları ona satıyordu. Bu şekilde tanıştılar. Ya Thomas? Thomas ahlaksız herifin biriydi. Bir sapıktı. Geceleri başkalarının evine girmek onu tahrik ediyordu. Ve özellikle onları gözlemek. Veya evlerden biblolar çalmak. Böylece Moraz'la tanıştı. Arakladığı şeyleri ona satıyordu. Moraz, Kazaviyer, Longini. Hırsızlığın ve ahlaksızlığın bir araya getirdiği üç gece kuşu. Daha sonra da bir başka ortak özlem etraflarında birikmişti. Şeytana tapınma. Sonrasını tahmin edebiliyordum. Thomas Longini birkaç ay sonra Manon'a bağlanmış ve onu yoldan çıkarmak istememiş olmalıydı. Korkmuştu. Durumu önce ailesine, sonra psikiyatra Ali Azon'a açmıştı. Ama tüm gerçeği anlatmadan. Longini, Manon'un bu duruma gelmesini istemiyordu. Her şey ahlaksız bir oyun olarak başlamış ancak tehlikeli bir hal almıştı. Manon ruhunu gerçekten şeytana satmış gibi davranıyordu. Tüm kontrolünü kaybetmiş olan annesi de kızını ortadan kaldırmaya hazırdı. "Eğer doğru anladıysam," dedim. "Üç suç ortağı bu yaz Manon'un hayatta olduğunu öğrendiler ve kızın bir ışıksız olabileceğini düşündüler. Şeytanın hayata döndürdüğü bir sadık bende. Yani onları son derece ilgilendiren bir varlık. Kesinlikle. Ama bu arada Manon ortadan kaybolmuştu. Ya bu fanatiklerin tehdidini hissetmişti ya da annesinin katillerinden korkuyordu. Hemen aklımın bir köşesine not ettim. Zamoski, Manon'un suçlu olduğunu düşünmüyordu. Bu beni bilemediğim bir sebeple rahatlattı. Ben de Manon'un suçlu olmasını istemiyordum. Gerisi yaşadıklarımla örtüşüyordu. Bu üçlü de tıpkı benim gibi Manon'u arıyordu. Morad ve Kazeviyel kızı onlardan önce bulmamı engellemek için beni ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Longini, namı diğer Sarı Din ise tam tersine benimle işbirliği yapmak istemişti. Peki neden? Görev tamamlandıktan sonra mı beni öldürmeyi düşünmüştü? Veya diğer ışık sızları bulma konusunda bana bel bağlamış olabilir miydi? Sırada en önemli soru vardı. Zamoski, Manon'un nerede gizlendiğini biliyor muydu? Soru dudaklarımı yakıyordu ama muhtemelen ortağımın nabzını yoklamak istiyordum. Tüm bunları bana neden anlattınız? Size söyledim. Topladığınız bilgiler bizi ilgilendiriyor. Benden daha fazla bir şey biliyor gibisiniz. Simonus soruşturması hakkında evet ama bu dosyada başka vakalar da var. Agostina Geda mı? Mesela Malaspina'da onu sorguladığınızı biliyoruz. Bu ifadenin bir kopyasını istiyoruz. Vandertel'in sizinle işbirliği yapmıyor mu? Konu hakkında farklı görüşlere sahibiz. Size söyledim. Sizi Roma Kilisesi'nde kabul etti. Vatikan Papalık Kütüphanesi'nde yüksek öneme sahip bir arşiv vardır. Sizin de incelediğiniz şu dokümanlar. Zamoski bana söyleyecek bir şey bırakmamıştı. Blöf yapmaya karar verdim. Evet doğru. Bu dosyanızı zenginleştirecek belgelere sahibim. Peki ya siz? Benim için neyiniz var? Köleler yeterli değil. Er ya da geç onların varlığını ortaya çıkarırdım. Bu anlattıklarım karşılıksızdı. Sizi ikna edecek başka pazarlık kozlarımız da var. Bana başka ne tür bir şey önereceksiniz? Karşı konulamaz bir şey. Nedir? Manon Simonis. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Aslında bizim korumamız altında. Darbe nefesimi kesmişti. Zorlukla konuştum. Nerede? Ramoski pardüsümü aldı ve bana doğru fırlattı. Uçaktan korkar mısınız? Bölüm 83. Gecenin karanlığında Bergo havaalanı bir açık hava müzesine benziyordu. Heykellerin, mirajların, Boeing'lerin, Airline füzelerinin olduğu bir havacılık Louvre. Yağmurlu gecede örtülerin altındaki uçaklar, uçan makinelerinin bulunduğu hangarlar, parlak uçak gövdeleri ve üzeri amblemli kanatlar dikkat çekiyordu. Andrei Zamoski siyah Mercedes'in iki tarafı açık, ıslak yolda ilerliyordu. Bir kez daha lüks arabanın içine hayranlıkla seyrediyordum. Füme camlar, deri koltuklar, kapitöne tavan, gül ağacından kapı kaplamaları. Küçük ülkemin kaynakları var diye anlattı özel görevli. Düşman topraklarına yollandıklarında gerekli imkanları sağlıyorlar. Fransa düşman toprağı mı? Lafın gelişi. Hadi, vardık. Araba giriş katı aydınlatılmış bir binanın önünde durdu. Bagajdan çantamı aldım. Zamoski birkaç parça eşyanın yanı sıra meşhur dosyamı almam için eve uğramamı kabul etmişti. Salonda iki pilot uçuş planını inceliyor. Stewardlar korumalarının gözetiminde bize şampanya, kahve ve fındık fıstık ikram ediyordu. Gecenin birinde neşeli ve canlı görünmek için büyük bir çaba sarf ediyorlardı. Bir Falcon 50EX taksi pistinde manevra yapıyordu. Işıkları gecenin karanlığında biliyordu. Geniş pencerenin önünde ayakta durmuş düşünüyordum. Gecenin bir yarısı özel bir jeti kiralamaya muktedir yüksek rütbeli bir rahip. Zamoski kesinlikle sıradan bir adam, din adamı değildi. Ama artık hiçbir şey beni şaşırtmıyordu. Bazı şeyler gerçek dışı da gelse olayları düşünmeyi bırakmış, ıslak pistte yansıyan ışıkları seyrediyordum. Geliniz, pilot sabırsızlanıyor. Gümrük kontrolü olmuyor mu? Diplomatik pasaport dostum. Nereye gideceğiz? Yolda açıklayacağım. İtiraz ettim. Nereye gittiğimizi öğrenmeden o uçağa binmeyeceğim. Polonyalı çantamı aldı. Krakow, Manon orada saklanıyor. Bir manastırda, güvenli bir yerdir. Pistte din adamını takip ettim. Siyah elbisesi ıslak asfaltta parlıyordu. Çantanın sapını sıkı sıkı tutmuştu. Bu elde otomatik bir silah sırıtmayacağını düşündüm. Ve belinde taşıdığım Glock aklıma geldi. Üstümü arayan olmamıştı. Balkonun kabininde altı deri koltuk vardı. Her birinin önünde de parlak akujan mata. Küçük tavan ışıkları altın külçeler gibi parlıyordu. Meyve dolu sepetler bizi bekliyor. Yanlarında buz kovaları içine yerleştirilmiş çeşitli yıllara ait şampanya şişeleri de cabası. Bulutların üstünde altı koltuk, altı özel kişi. İstediğiniz yere oturabilirsiniz. Solumdaki birinci koltuğu seçtim. Polonya kilisesinden beri bize eşlik eden iki rahip de arkama yerleşti. Beyaz yakalı dışında din adamlarına benzemeyen ve şu ana kadar tek kelime konuşmamış iki koca oğlan. Zamolski de tam karşıma oturdu ve kemerini bağladı. Bu bir işaretti sanki. Motorlar uğurdamaya başladı. Uçak havalandı. Lombozdan hayranlıkla bulutları seyrede aldım. Gökyüzü gümüş rengi bulut yığınlarının ortasında koyu bir mavilikle ışıldıyordu. Çerçevesi ve sınır olmayan bir aynanın içinde yol alıyorduk. Artık gece değildi. Her şey tersine dönmüştü. Bir şeyler içmek ister misiniz? Zamolski elini buz kovasına daldırmıştı bile. Başımla reddettim. Canım daha çok sigara çekiyordu. Ev sahibim ne düşündüğümü bir kez daha anlamıştı. Sigara içebilirsiniz. Özel uçuşların avantajlarından biri kendinizi evinizdeymiş gibi hissedebilirsiniz. Bir kamel yaktım. Bu kadar ilgi karşısında kendinden şüphe ediyordum. Bu tür uygarca davranışların ardındaki nedeni aslında kimdi? Niyeti neydi? Peki beni niye tam olarak nereye götürüyordu? Belki de yemin Manon olduğu için var olan bir tuzağa doğru gidiyordum. Sigaramdan derin bir nefes çektikten sonra kararlı bir sesle konuştum. Bana Manon'dan söz edin. Ne bilmek istiyorsunuz? Onun durumunu nasıl öğrendiniz? Dünya küçük. Sürekli gittiği kilisenin rahibinden, Feder Mario'dan, 1988'deki cinayet girişiminden sonra ve Santon'da şeytan çıkar muayeneleri yapan bir rahibe danışmış. Durum bana kadar ulaştı. Son derece örgütlü bir ağımız var. O sırada Manon'un hayatta olduğunu biliyor muydunuz? Kısa bir soruşturmanın ardından öğrendik. Ondan sonra da gözümüzü kızdan ayırmadık. Manon'un ruhunu şeytana sattığına inanıyor muydunuz? Görünüşe bakılırsa öyle de denebilir. Neden? Cinayet öncesi davranışları hakkında birçok tanıklık topladık. Ayrıca işin içinde şüpheliler de vardı. Gazavier, Moraz, Longini, onlar bizim listemizdeydi. Bu olayı şatanizm koktuğunu işaret etmekteydiler. Sonra Zamorki omuzlarını silkti. Küçük kız büyüdü, sorunsuzca ve herhangi bir sapma olmadan, şeytanın en ufak bir etkisi görülmeden. Psikologların takibindeydi sanırım. Şeytanla hiçbir münasebeti yoktu. Sadece yaşadıklarının neden olduğu bir travma söz konusuydu. Bu da anlaşılır bir şeydi. Söylediklerini düşünüp tartacak zamanım yoktu. Annesini öldürmüş olabilir mi? Hayır. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsunuz? 3 aydan beri bizim manastırımızda. O masum. Hiçbir kadın bu denli sahte davranışta bulunamaz. O gerçek bir ışık kaynağı. Agostina Gitta da bir ışık kaynağıydı. Sonunda canavara dönüşen bir ışık kaynağı. Ancak ben Zamolski'ye inanmak istiyordum. Öyleyse size göre komadayken negatif bir deneyim yaşamadı. Manon'un bu kadar kısa dönüme ait herhangi bir anısı yok. Her halükarda sudayken ne yaşamış olursa olsun bu onun bugünkü kişiliğini etkilemedi. Başımı salladım. Ama bir yandan da bana Catania'da Agostina ile ilgili olarak yapılan uyarıları hatırlıyordum. Van Dieterling tarafından da uyarılmıştım. Roma Kilisesi Ayin Usulleri kitabında İnsanları kandırmak için şeytanın türlü hileleri ve oyunları vardır diye yazıyordu. Hangi birine inanacaktık? Farklı bir konuya geçtim. Ruhen ve aklen ışıksızların var olduğunu düşünüyor musunuz? Şeytanın etkisi altında cinayet işleyen katillerden söz ediyorum. Negatif deneyim var ve travmaya yol açabilir. Buna maruz kalmış kişiyi bir saldırgana bir katile dönüştürecek derecede mi? Kimi vakalarda evet. Peki tüm bunların ardında şeytanın olduğuna inanıyor musunuz? Yani gerçek bir varlık olarak demek istiyorum. Yoldan çıkaran bir etken. Zamoski güldü. Kabin ışıkları azalmıştı. Deri koltuklar tavan lambalarının altında parlıyordu. Zaman zaman kanat ışıkları yanıp sönüyor, bulutları deliyor, lombozdan yansıyarak profillerimizi aydınlatıyordu. Yıllardan beri bu olayı inceliyoruz. Krakow'a ulaşmamızı bekleyin. Durumumuzu daha iyi anlayacaksınız. Öyleyse biraz özel vakalardan söz edelim. Agustina Gette gerçekten ruhunu şeytana satmış biri mi? Van Dieterling'e göre hiç şüphe yok ve bildiğim kadarıyla da her şey birbirini tutuyor. Rayuma Rayumaki, bu isim size bir şey ifade ediyor mu? Elbette. Bir ışıksız mı? Negatif bir deneyim yaşadığı kesin. Rayuma bir psikiyatrikle görüştü. Keşfini anlattı. Bu deneyim onu bir ölüm makinesine dönüştürdü. Agustina ve Rayuma suçlandıkları cinayetleri işlediler mi? Matthew, çok hızlı gidiyorsunuz. Bir kez daha yeniliyorum. Krakow'a ulaşmamızı bekleyin. Biz mucize yaşamış bu insanlar katil mi değil mi? Birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşayan bu insanlar aynı şekilde davranmış, asitler, böcekler kullanmış, kurbanlarının göğüs kafeslerinin diken yerleştirmiş olabilir mi? Damoski elinde şampanya kadehi vardı. Büyük bir yudum aldıktan sonra konuştu. Yıllar süren araştırmanın sonucunda grubumuz bir kanıya vardı. Nedir? Negatif deneyimin yanı sıra başka bir etken de olabilir. Özel bir durum. Sizi dinliyorum. Bu katillerle temasa geçen ve onlara yardım eden bir dış varlık. Zamoyski benim en başından beri düşündüğüm ancak hiçbir şekilde üstüne gitmediğim varsayımı dile getiriyordu. Işıksızlığın suç ortağı, etten ve kemikten bir esin perisi, ağacın gövdesine ışıksızları koruyorum diye yazan kişi. Biri bu şekilde cinayet işlemeleri için onlara yardım mı ediyor? En azından onları teşvik ediyor. Kendini şeytan sanan biri, şeytanın namına hareket ettiğini düşünen biri. Evet, elinizde bu sayfa varsayımı destekleyen kanıtlarınız var mı? Sadece bazı ipuçları, öncelikle yöntemleri. Eskiden beri ışıksızlar bu yöntemi hiç kullanmamıştır. Kim olduğunu bilmediğimiz birinin şimdi onlara bu tekniği dikte ettiğini düşünebiliriz. Van Dieterling bu ritüel cinayetlerin ardında deşifre edilmesi gereken bir değişimden, bir kehanetten söz etmişti. Polis içgüdüm Zamoyski'nin yorumunda da daha tutarlı olduğunu söylüyor. Karanlıklarda teması olan bir üçüncü kişinin varlığını yansıtıyordu. Devam etti. Sonra olaylar bir anda artmaya başladı. Oysa yüzyıllardan beri ışıksızlığın sebep olduğu olay sayısı son derece azdır. Ama bir anda 3 cinayet 4 yıl içinde 1999, 2000, 2002 ve hiç kuşkusuz başkaları da var. Bu artışın sebebi ne? Belki de biri bu cinayetlerde onlara yardımcı oluyor. Cinayetleri bizzat işlediğini söyleyemeyeceğimiz ama travma geçirmiş kişilere ilham veren bir katil. Onları cinayet işlemeye teşvik eden bir nevi şeytanın elçisi. Bu ana kadar hep boşlukta kalmış ve olan varsayımlarım elçinin nezdinde somut bir yankı buluyordu. Bu gece uçuşu çılgın bir ateş gibi içimi ısıtmıştı. Şimdi sıra doğrudan onları da ilgilendiren bulmacaları çözmeye gelmişti. 15 gün önce sizi St. Bernard çöpeninde gördüm. Komadaki bir polis için düzenlenen bir ayinde. Luke Cyberas, onu iyi tanıyordum. Sizinle aynı soruşturma yürütüyordu. Daha doğrusu siz onunla aynı soruşturma yürütüyorsunuz. İntihara teşebbüs etti. Nedenini biliyor musunuz? Luke son derece uyarılmıştı. Sinir uçlarına kadar. Bu soruşturma onun hayatına mal oluyordu. Hepsi bu mu? Bu davada bazı sınırları aşmaya hazır olmak gerekiyor. Bazı uçlarda dolaşmaya da. Ama özellikle dönmeyi becerebilmek lazım. Luke tüm heyecanına rağmen çok güçlü biri değildi. Cevap vermedim. Lori'nin bulduğu şatanik objeleri düşündüm. Luke kırmızı çizgiyi geçmiş miydi? Yeniden Zamoski'yi ve Chappelle'de Dudu ile yaptığı konuşmayı düşündüm. Elden ele geçen kutuyu hatırladım. Şu ahşap kalem kutusunu. Luke'un soruşturma dosyası dedi Polonyalı. Tamamı dijital olarak USB'ye kaydedilmiş durumdaydı. Luke bana söylemişti. Herhangi bir sorun çıktığında yardımcısı bu belgeleri bana verecekti. Bir şekilde biz ortaktık. Dudu'ya göre parolanız boğazı buldumdu. Bu cümlenin anlamı ne? Luke'un takıntısı ND'ydi. Yani uçurum, kuyu ve boğaz. İntihara kalkışmadan önce de karısına bu cümleyi söyledi. Size göre bunun sebebi ne? Hep aynı. Luke sadece bu tünel için yaşıyordu. Bu onda sabit fikir olmuştu. Oysa bu kapı, bu meşhur boğazın onun için hep ulaşılmaz olarak kaldığı bir noktaydı. Aslında intiharı başarısızlığının bir itirafıydı. Zamoyski yanılıyordu. Luke umutsuzluğa kapıldığı için intihar etmemişti. Zaten başarısız da olmamıştı. Tam tersine benden daha ileri gitmişti. Bundan eminim. Daha ileri mi? Sen Berna'daki ayinde sizi ters aç çıkarırken gördüm. Basit bir önlem diyerek gülümsedi. Bu ters aç çıkarma kutunun içindeki şatanist objelerden korumak içindi. Kötüyü kötüyle tedavi etmek anlıyor musunuz? Hayır. Önemli değil, sadece bir ayrıntı. Lomboza doğru eğildi, sonra saatine baktı. Birazdan ineceğiz. Kulak zarlarım bastınçtan patlayacak gibiydi. Uçak inişe geçti. Elçiyi rahat bırakmaya hiç niyetim yoktu. Polonya Kilisesi'nde bana uzmanlığınızın köleler olduğunu söylemiştiniz. Peki ışıksızlar olayında ne işleri var? Bunu size söylemiştim. Onları arıyorlar, onların izini sürüyorlar. Ve siz de bu iki cepheler arasında gidip geliyorsunuz, öyle mi? Işıksızları izleyerek kölelerin yolunu kesiyoruz. Evet, ışıksızlarla ilişkilerine onlara saygı mı duyuyorlar? Bir şekilde onları seçilmiş olarak görüyorlar. Ancak öncelikli tarafları onlardan bir itiraf koparmak. Bunun için onları kaçırmakta tereddüt etmiyorlar. Uyuşturucu vermekte ve işkence yapmaktadır. Bütün takıntıları şeytanın kelamı. Bu sesin şifresini çözmek için her yol mübah. Köleler en tehlikeli tarikatlardan biridir derken tam olarak ne demek istiyorsunuz? Zamoski kaşlarını kaldırdı. Daha önce bir gösteriye şahit oldunuz. Moral ve Kazebir'in köleler silahlı ve idmanlıdır şeklindeki ifadeleri. Öldürür, tecavüz ederler ve yok ederler. Bizim havayı solduğumuz gibi onlar da kötüyü solurlar. Kötülük onların doğal biyosistemlerindedir. Kendilerini yüzlerini yaralarlar. Sadizm ve mazoşizm onların var olma biçimlerinin iki yüzüdür. Bu kadar gizli bir tarikat hakkında bunlar ne kadar çok biliyorsunuz? Tanıklarımız var. Pişman olup normale dönenler var mı? Onlarda pişmanlık yoktur. Sadece kurtulanlar vardır. Lombozlu'nun altında hareketli bulutlara göz attım. Kulak zarlarım hala zonkluyordu. Burada da gittiğimiz yerde de köleler var mı? Yani Krakow'da demek istiyorum. Maalesef evet ama çok yeni. Şehrimizdeki çeşitli vakalardaki artış dikkat çekiyor. Bu da onların burada olduğunun ispatı. İşkence görmüş, kolları ve bacakları koparılmış, canlı canlı yakılmış evsizler. Sakat bırakılmış, kurban edilmiş hayvanlar. Bu kan izi onların damgası. Manon'un Krakow'da olduğunu biliyorlar mı? Onun için budalar Matthew. Tüm önlemlerimize rağmen yerini öğrendiler. Yani onun bir ışıksız olduğunu biliyorlar mı? Zamoski Falcon'un kanatlarının altında parıldayan ışıklara bakıp geldik dedi. Bana cevap veriniz. Köleler için Manon bir ışıksız mı? Bakışlarını bana doğru çevirdi. Donmuş bir toprağa yerleştiren bir tonda kadar sertti. Onun deccel olduğunu düşünüyorlar. Şeytanın vahyini haykırmak için cehennemden geri geldiğine inanıyorlar.